Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yüz Akı dergisinden yazılar paylaşacağız. Evet, Yüz Akı'nın Kasım 2015 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, onun muhteşem ahlakı, tevazu ve mahviyet başlıklı yazıyı sunacağız. Fahri Kainat Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'ye onun ahlakını sordular. Mübarek validemizin cevabı şu oldu: onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti. Kur'an-ı Kerim mümini şöyle tarif buyuruyor: Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde tevazuyla yürürler. Kulların en faziletlisi, en ekmel ve mükemmeli olan Hazreti Peygamber, bütün mekarimi ahlak gibi tevazuunda en eşsiz misaliydi. Yaşadığı yüksek kulluk ve sergilediği ulvi ahlak sebebiyle hiçbir zaman övünmezdi. Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini ifade mecburiyetinde kaldığında, la fahre, övünmek yok diyerek büyük bir tevazuğa bürünürdü. Geçmiş ve geleceği ihata edecek şekilde ilahi af ve mağfirete nail olduğu halde şükür ve niyazına devam ederdi. Ayakları şişinceye kadar gecelerini namazda geçirirdi. Yaşayışı da sade ve mütevazıydı. O sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda dünyada hiçbir hükümdarın ulaşamayacağı derecede imkanlara kavuştuğu, bir arzusu için değil malını, canını feda edecek ashabı etrafında pervane olduğu halde, dünya nimetlerinin hiçbirine iltifat etmeyerek eski mütevazı hayatına devam etti. Önceki gibi kerpiçten yapılmış mütevazı odasında sade bir şekilde yaşadı. Hurma yaprağıyla doldurulmuş bir şilte üzerinde uyudu. Sade elbiseler giyindi. En fakir insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. İnsanlarla münasebetlerinde de mütevazıydı. O emsalsiz büyüklüğüne rağmen en aciz insanlarla bizzat meşgul oldu. Hatta engin şefkat ve merhametiyle onlara daha ziyade kol kanat gerdi. Fetih günü muzaffer bir kumandan debdebesiyle değil, binitinin üzerinde secde halinde şehre girdiği Mekke'de bir hemşehrisi korkudan titreyerek "Ya Resulallah, bana İslam'ı telkin buyurunuz" demişti. Oysa bu vaziyet karşısında "Sakin ol kardeşim. Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim" diyerek erişilmez bir tevazuun zirvesini bizlere miras bıraktı. Tevazu, kulun kulluğunu idrak etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın Celal isimleri zatına mahsustur ve müminler zatı kibriya karşısında boyun bükmek, ben demeyi unutup daima sen ya Rabbi demek mecburiyetindedir. Zira Allah kendini beğenen ve durmadan böbürlenip duran kimseyi sevmez. Ashabına tevazu ve hiçliği talim etmek için Peygamber Efendimiz bir gün, "Hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez" buyurdu. Ashab-ı kiram hayrette, "Siz de mi ya Resulallah?" diye sordular. "Evet, ben de. Meğer ki Rabbimin lütfu ilahisi imdada yetişe, zira onun fazlı rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım amel beni de kurtaramaz" buyurdular. Dolayısıyla mümin nail olduğu her hayrı Cenab-ı Hak'tan bilmeli, asla nefsine izafe etmemelidir. Cenab-ı Hak bu hakikati asr-ı saadette iki zaferde Peygamberimiz ve ashabına talim buyurdu. Muazzam Bedir zaferinden sonra Rabbimiz Müslümanlara bir ucup, kendini beğenme hali gelmemesi için şu ayeti kerimeyi inzal etti: "Ey Peygamber! Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Mekke'nin fethinden sonra da Nasr suresinde şu ilahi talimat nazil oldu. Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğüm vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Muvaffakiyetten sonra istiğfar emredilmekte. Çünkü kul bir vazifeyi muvaffakiyetle neticeye erdirse dahi Cenab-ı Hakk'ın kabul edip etmediğinden emin olamaz. Kulluk icabı mutlaka onda eksikliklerin, kusurların meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Kimse Allah Teala'ya kulluğunu hakkıyla eda ettiği iddiasında olamaz. Zira Cenab-ı Hak buyurur, Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Onun en büyük nimeti ise bizlere bahşettiği hidayettir. Çünkü iki dünya saadeti ancak o hidayet muhtevası içindedir. Dolayısıyla daima onun rahmet ve mağfiretine iltica etmeli ve kabul etmesi için içli içli niyazda bulunmalıdır. Eğer elde edilen maddi manevi nailiyetleri insan kendi nefsine izafe ederse bu büyük bir felaket olur. Çünkü bu tavır azim ve yüce Allah'tan başka kimsede güç ve kuvvet yoktur fermanına karşı idraksizlik ve nadanlıktır. Müminler Cenab-ı Hakk'a karşı hiçliklerini müdrik oldukları gibi beşeri münasebetlerinde mümin kardeşlerine karşı da alçak gönüllü ve merhametli olmakla mükelleftirler. Gurur kalpteki bir duygudur ancak bu jest ve mimiklere, kılık ve kıyafete aksederek tezahür eder. Hazreti Peygamber, gurur, kibir ve ucub sevkiyle giyinenlerin kıyamet günü rezillik elbisesi giyeceğini ifade ederek ümmetini cehennem ateşine karşı şöyle ikaz buyurmuşlardır. Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Gurur ve çalım atmak niyeti olmaksızın temiz ve tertipli giyinmekse bunun dışındadır. Mümin temiz ve sade olmalı, kalbine dikkat etmelidir. İnsanda kul olma özelliği vardır. Rabbine kul olmayan insan, nefsine, şeytana, zalim tağutlara, zahiri putlara yahut para, menfaat, makam, kadın gibi gizli putlara kul olur. Rabbine kul olansa bütün bu zelil ve alçak hallerden azad olur ve gerçek hürriyete kavuşur. Bu halse insanın kendini bilmesidir. İlim, insanın bu hakikatleri anlaması içindir. Gerçek ilim budur. Ancak ilmi de nefse izafe ederek gurur ve ucba duçar olanlar ne büyük hüsrandadırlar. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Gerçek tahsil kişinin nefsini bilmesi, nefsini tanıyarak Rabbini tanımak yolunda, marifetullah yolunda mesafe kat edebilmesidir. Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudreti karşısında hayretlere gark olup, hiçliğini idrak edip, tefekkürü bir iman anahtarı olarak kullanabilmektir. Böylesi şerefli bir ilmin sahipleri kimlerdir? Şu misallerdeki müstesna şahsiyetler, ünvanları, titrileri, etiketleri olmasa da Allah Resulü'nün en mükemmel, en başarılı talebeleridir. Bir gece vaktiydi. Hazreti Ömer, mutadı olduğu üzere mesuliyetinin verdiği ıstırapla Medine sokaklarını gezmekteydi ki ansızın durakladı. önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar taşan bir tartışmaya kulak misafiri olmuştu. Bir ana kızına, "Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır," demekteydi. Kızsa, "Anacığım, halife süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi?" dedi. Ana kızına çıkıştı. "Kızım, gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek?" Kalbi takva ile çarpan kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenemedi. "Anacığım, diyelim ki halife görmüyor. Peki Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay ama her şeyi görüp bilen kainatın Halık'ı Allah'tan gizlemek mümkün mü?" dedi. Hazreti Ömer bu kızın cevabından çok müteessir oldu. Onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, ihsan şuuruna sahip bir nasip bildi ve oğluna gelin olarak aldı. Beşinci halife olarak zikredilen meşhur Ömer bin Abdülaziz işte bu temiz silsileden doğdu. İşte bu kız kendini bilmiş ve kulluğunu da idrak etmiş, gerçek ve Allah'ın arzu ettiği tahsili yapmış bir insandı. Abdullah bin Cafer bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 adet ekmek getirmişlerdi. Bu sırada bir köpek geldi. Köle ekmeklerden birini ona attı. Köpek ekmeği yedi. Öbürünü attı, onu da yedi. Üçüncüyü de attı, onu da yedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer'le köle arasında şöyle bir konuşma geçti. "Senin ücretin nedir?" "İşte gördüğünüz 3 ekmek." "Niçin hepsini köpeğe verdin?" "Buralarda hiç köpek yoktu. Bu köpek uzaklardan gelmiş olmalı. Aç kalmasına gönlüm razı olmadı." "Peki bugün sen ne yiyeceksin?" "Sabredeceğim. Günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlukuna devrettim." Bu güzel ahlak karşısında hayran kalan Abdullah, "Subhanallah. Bir de benim çok cömert olduğumu söylerler. Halbuki bu köle benden daha cömertmiş," buyurdu. Ardından da o köleyi ve hurma bahçesini satın aldı ve köleyi azat edip hurmalığı ona bağışladı. İşte bu hal gerçek tahsilin bir şubesidir. Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzıdır. Bütün mahlukatı yaratan Allah aynı Allah'tır. O Allah ki bütün mahlukatı insana zimmetlemiştir. Kulun bu idrak içinde olması ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri onun kullarına böyle tevzi edebilmesi, ebediyeti kazandıran bir tahsildir. Has kulların cennet tahsilidir. O hak dostlarının en mühim hasletlerinden biri de değişen şartlar karşısında kulluk muvazenelerini kaybetmemeleriydi. İşte bütün müminlerin emiri olan Hazreti Ömer'in tevazu. Bir gün Ahnef bin Kays, Arapların ileri gelenlerinden bazı kimselerle birlikte Hazreti Ömer'i ziyarete gitmiş, onu elbisesinin eteklerini beline sıkıştırmış, koşar vaziyette bulmuştu. Ömer, Ahnef'i gördüğünde ona, "Gel de yardımcı ol, devlete ait bir deve kaçtı. Bu malda kaç kişinin hakkı olduğunu biliyorsun," dedi. O esnada biri, "Neden kendini bu kadar üzüyorsun? Deveyi yakalamak için bir köleyi vazifelendirsen olmaz mı?" dedi. Hazreti Ömer, "Benden daha iyi köle mi olurmuş?" cevabını verdi. O rafine olmuş kalp, eriştiği son derece yüksek makam ve mevkiden nefsine hiçbir gurur ve azamet payı çıkarmıyordu. Onda ancak vazife mesuliyeti ve bir köle gibi gayret dersi buluyordu. Böyle tevazu ve vakar abidesi müstesna şahsiyetler elinde şekillenen medeniyetimiz, kendini ve haddini bilen nice kahramanlar yetiştirdi. Tarihimiz düşman karşısında kükreyen bir aslan, Allah huzurunda boynu bükük, gözü yaşlı bir abdi aciz, müminler karşısında şefkatli ve mütevazı bir sine olan şahsiyetlerle doludur. Mesela eserlerini hayranlıkla temaşa ettiğimiz Mimar Sinan, tevazuda da eşsiz bir üstattı. Meşhur ihtişamlı abidelerine rağmen hiç gurur ve kibre kapılmıyordu. Nitekim Selimiye'yi tamamladığında adının kitabeye yazılması teklifine "Ben kim oluyorum ki Allah'ın evine ismimi koyayım?" diye cevap vermişti. Uzun yıllar İstanbul'da ikamet ederek Osmanlı cemiyet hayatını dikkatle müşahede eden Fransız doktor E. Breyer şu tespitlerde bulunur. Müslüman Türkler arasında hayanın bir neticesi olarak kibir ve gurur adeta yok olmuştur. Çünkü kibir ve gurur İslam'ın pek şiddetli bir şekilde yasakladığı menfiliklerdendir. Müslümanlar birbirlerine karşı daima şu telkinlerde bulunurlar. Yeryüzünde sakın azametle yürüme, gurur sebebiyle insanlardan yüz çevirme. Mütekebbir ve mağrur olandan Allah nefret eder. Hareketlerinde mütevazı ol, hafif sesle konuş. Kibir cehaletten ileri gelir. Alim asla mağrur olmaz. Tevazu insana asalet verir. Bundan dolayıdır ki Osmanlı insanının yürüyüşünde vakar ve ihtişam olmakla beraber asla kibir ve azamet yoktur. Onlar daima yavaş sesle konuşurlar. El ve kol hareketlerinde hiçbir zaman mütehakkimane bir eda sezilmez. Hizmetlerinde de tatlılık ve kolaylık vardır. Osmanlı toplumundaki bu haleti ruhiye, en sıradan bir fertten padişaha kadar herkese şamil idi. Nitekim Osmanlı sultanları devletin kuruluşundan yıkılışına kadar her cuma selamlığa gidip gelirken maaşlı askerlerine "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var." diye söylemelerini emrederek kendilerine yapılan bu ikazı resmi bir anane haline getirmişlerdi. Nitekim asırlardır nice namdar kumandanlara nasip olmayan bir fethi mübinle İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han Abdi Aciz diye imza atardı. Bir mesele dolayısıyla kendisinin mahkeme edilmesi gerektiğinde devrin kadısı Hızır Bey ona "Es Sultan, İbn-i Sultan, Ebul Feth, El Gazi Muhammed Han-ı Sani" diye değil, hiçbir ünvan kullanmadan mahkeme edilecek sıradan bir kimseye hitap ettiği üzere sadece "Muradoğlu Mehmet" diye celpname gönderdi. Bu durum Kadı Efendi'nin dirayeti kadar Fatih Han'ın böyle bir dirayete sağladığı irade ve hürmet ve de ilahi adalet karşısındaki hiçliğinin bir ifadesiydi. Tevazu ve mahviyetin en samimi ve mümtaz temsilcileri ve halka aşılayıcıları ise daima hak dostları oldular. Bahaüddin Nakşibend Hazretleri intisabının ilk yıllarında hasta ve muzdarip insanlara, sahipsiz ve yaralı hayvanlara hizmet etmiş, hatta insanların geçeceği yolları temizleyerek tam 7 sene kabına varılmaz bir hizmet hayatı yaşamıştır. Gönlünde zirveleşen hiçlik halini "Alem buğday ben saman, alem yahşi ben yaman" mısralarıyla dile getirmiştir. En büyük manevi füyuzata da bu hizmetler esnasında nail olduğunu ifade etmiştir. Dergaha 40 yıl odun taşıyan Yunus Emre de amellerine değil, Hakk'ın lütuf ve inayetine güvenmeyi telkin sadedinde şöyle diyordu. "Ne ilmim var ne taatim, ne gücüm var ne takatim. Mer senin inayetin ide yüzüm, ak çalabım." Kendisine miskin Yunus, derviş Yunus, biçare Yunus diye hitap ettiği şiirlerinden birinde büyük bir tevazu ve mahviyet içinde şöyle der. "Miskin Yunus, erenlere tekebbür olma, toprak ol. Küllisi topraktan biter, gülistandır toprak bana. Mevlana Hazretleri de tevazu ve mahviyette toprak gibi ol buyurur ve şöyle izah eder. Bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak gibi mütevazı ol ki senden renk renk güller ve çiçekler yetişsin. Hakikaten toprağın üzerinde gezen canlılar onu çiğner ve cürufunu da oraya dökerler. Fakat toprak büyük bir tevazuyla bu cürufun hepsini temizler ve sonra çeşit çeşit güzellikte nebatlar bitirerek üzerinde dolaşan bütün mahlukata ikram eder. İşte salih bir müminin gönlü de böyle münbit bir toprak gibi olmalı. Bu kıvama erişenler kalbindeki bütün cürufu aynı toprak gibi bertaraf ederler ve kemalde zirveleşirler. Onlar toprak gibi bin bir fazilet dolu bir gönül insanı olurlar. Çünkü toprak gibi tevazu sahibini fazilette zirveleştirir, kulluğu olgunlaştırır, ahlaka kıvam verir. Mütevazı insan cömerttir. Cömert insan merhametlidir. Merhametli insan mahlukata hizmet neşesiyle doludur. Bu da Rabbimizin rızasını elde etmeye vesile olur. Tevazudan uzak bir kimse ise bütün bu güzelliklerden mahrumdur. Maalesef bugün Akif'in tek dişi kalmış canavar diye ifade ettiği Batı medeniyetinde gurur, kibir, egoizm ve enaniyet insanlığı perişanlığa sürüklemektedir. Dünyayı kana bulayan despotların en bariz vasfı vicdanlarını taştan katı hale getirmiş gururlarıdır. Karun gibi ben kazandım diyen bir takım varlık sebepleri cömertlik, merhamet ve mahlukata hizmete bigane kalmakta ve hep doymak bilmeyen nefsi tatmin peşinde ahiret sermayesi olarak kendilerine emanet edilmiş imkanlarını ve ömürlerini israf ve lüks hastalığı içinde tüketmektedir. Halbuki israf ve savurganlık, maddiyatla böbürlenmek gibi hastalıklar, şahsiyetteki zaafları telafi yolunda beyhude gayretlerdir. Aşağılık duygusunu bastırma hareketidir. Bugün en acınacak durumda dünyayı idare eden zalim patronların zulümle nasırlaşmış vicdanlarıdır. Merhametin zaafa uğradığı o kara vicdanlar, insanları esaret altında tutarak modern kölelere dönüştürmekte ve zayıf ülkeleri birer insanlık mezbelesi haline getirmektedir. Tarihi bir hakikattir ki, toprağına merhamet tohumu ekilmeyen ülkeler ve onların sefil ruhlu patronları, dünyayı daima bir zulüm bataklığı haline getirmişlerdir. Halbuki insana gerçek kıymeti, Rabbi katındaki kulluğu ve tevazu kazandırır. Hadis-i şerifte buyrulur. Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Hazreti Mevlana der ki, şunu iyi bil ki, kılıç boynu olan kişinin boynunu keser. Gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi de mümkün değildir. Büyüklük taslamak, kibre, gurura ve ucba kapılmak, odunun üzerine ateş koymak gibidir. Böyle bir ateş üzerine sen nasıl gidiyor da kendini ateşe atıyorsun? Dikkatle bak da gör, yerle bir olan gölgeler hiç oklara hedef olabilir mi? Yerden başını kaldırıp varlık gösteren, böbürlenen kişi ise oklara hedef olur. Çaresiz oklar onu delik deşik ve perişan eder durur. Bugün İslam alemi de İslam'ın izzet ve şerefinden mahrum vaziyette hor ve hakir düşmüştür. Yaratılmışı yaratandan ötürü seven, müsamahakâr, engin tevazu ve sabır sahibi, kavli leyyin lisanlı müminler yerine kaba, katı, tekbirci, soğutucu, uzaklaştırıcı, mağrur ve Müslümanların elinden, dilinden emniyet duyamadığı sözde bir Müslüman tipi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu tipin Batı himayesinde birkaç asırdır hususi bir şekilde hazırlandığı malumdur. Yeniden İslam'ın şeref ve izzetine kavuşmamızın yolu, Fahri Kainat Efendimiz'in muhteşem ahlakını örnek almak, onu yaşamak ve yaşatmaktır. İslam'ın güler yüzünü sergilemek, dinimizin merhamet ve tevazuyla kaynaştıran, infak ve cömertlikle paylaştıran kardeşliğini yaşamak ve yaşatmak her Müslümanın vazifesidir. Cenab-ı Hak bu vazifede hepimize avnu inayetini refik eylesin. Bizleri bir an dahi bendiğimize bırakmayarak samimi tevazu ehli eylesin. Bizleri ve nesillerimizi zatına boynu bükük, gözü yaşlı birer kul, Habibine layık ve tabi bir ümmet ve müminlere karşı merhametli ve alçak gönüllü birer Müslüman eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2015 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı, Tevazu ve Mahviyet başlıklı yazısını sunduk ve böylelikle biz ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.